Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, geçen hafta İmam Rabbani okumalarında 1. cilt 95. mektupta kalmıştık. Konumuz insanın camiyeti meselesiydi. İbrahim Bey, insanın nasıl cami bir varlık olduğunu anlatmaya başlamıştık ama vaktimiz yetmediği için yarım kalmıştı. 95. mektuptan devam ediyoruz. Bu mektup hakikaten çok önemli bir mektup. İnsanın ruhunu, nefsini, bunlarla onun arasındaki ilişkilerini bize açıklayan bir mektup. Bu sebeple inşallah tekrar, biraz tekrar olacak bazı yerler ama 95. mektubun ortasından devam edelim. Buyurun efendim.
Hocam, bugün size ben eşlik edeceğim. Bunun da aynı zamanda şerefini, mutluluğunu yaşıyorum. Ve böyle bir girizgah yaparak bu bölümü sizlerle paylaşayım. Şayet arş ve içindekiler Arif'in kalbinin bir köşesine konulsa, Arif bunu hiçbir şekilde hissetmez. Çünkü kalp unsurları, felekleri, arşı, kürsüyü, aklı ve nefsi bunların hepsini içerir ve mekanlı ve mekansız her şeyi kapsar.
Tabii burada ruhun muazzam büyüklüğünden bahsediyor İmam Rabbani Hazretleri.
Evet.
Yani bu yaratılmış olan kainat ruh emir aleminden, yaratılmamış alemden olduğu için o kadar büyük ki bir insan ruhu bütün şu alemi içine alabilecek kadar muazzam bir büyüklüğe sahip. Bu sebeple ruhu tanımak hakikaten zor iş. Ruhu terbiye etmek gerçekten çok zor iş.
Evet.
Zaten tasavvufun en büyük vazifesi zor olanı başarmak. Bu sebeple de ruh görünmediği için çoğu insan tasavvufun neye yaradığını, gerekli olup olmadığını tartışmış. Hı-hı. Ama biz içimizdeki o ruhun muazzamlığını bir bilsek, o azametini bir bilsek, bu dünya alemine olan ilgimiz ve sevgimiz de esasında azalacaktır. Bu konuda Mesnevi'de çok güzel bir hikaye var.
Buyurun hocam.
Bir yılancı hikayesi var. Daha önce anlatmış olabiliriz belki bu hikayeyi ama tekrar edelim. Yılancının birisi Bağdat'ta dağlara çıkıyor. Amacı büyük bir yılan bulup onu aşağı indirip gösteri yaparak para kazanmak yılanın sırtından. Büyük bir yılan görüyor. Tabii kış uykusuna yatmış, donmuş kas katı. Onu sarıp sarmalayıp çeke çeke indiriyor Bağdat'a.
Evet.
Üzerine tabii battaniye falan örtüyor ki kimse görüp de kaçmasın. Para alacak herkesten. Kalabalığın artmasını bekliyor. Tabii cazgırlara da ilan ettiriyor ki Bağdat işte çarşısında muazzam büyük bir yılan getirilmiştir. Halka gösterilecektir. İşte bütün seyircilerin gelmesi falan diye. Diyor ki bu Mevlana Hazretleri büyük bir kalabalık, muazzam bir kalabalık toplandı yılanın etrafında. Tabi ama yavaş yavaş hava ısınmaya başladı. Öğlen güneşi havayı iyice ısıtınca o yılancının ölü zannettiği ejderha yılan yavaş yavaş uyanmaya başladı. Ve iplerini koparıp çatır çatır önce diyor o yılancıyı yuttu. Esas mesele orası değil. Mesele şurası. Buradaki Mevlana Hazretleri'nin çok güzel orada bir yorum var. Ey ahmak insan diyor. Ey ahmak insanlar diyor. Siz kendiniz bir sanat harikası iken, estağfirullah, nasıldı? Biz insanı en harika şekilde yarattık.
Evet.
Velâkat fi ahsene takvim diyor. Tin suresinde Rabbimiz. Biz insanı en harika, en muazzam şekilde yaratmışken, yani insan yürüyor, sürünüyor, koşabiliyor, her türlü hayvanatın yaptığı hareketin yüz mislisini daha güzel yaparken, yani ey ahmak insanlar diyor Hazreti Mevlana, bir yılana hayran kalıp onu görmek için saatlerce sıcakta beklediniz. O yılancı zavallı koca yılanı çekti getirdi. Sanki hani çok muazzam bir varlıkmış gibi. Tabii ki Allah'ın her mahlukatı bir açıdan harikadır ama insana kıyasla hepsi zavallıdır. Hatta öyle söylüyor Hazreti Mevlana. İnsandan diyor periler, cinler, aslanlar, kaplanlar tir tir titrer korkarlar diyor. Yani insan güçlü varlık. Hani burada biz tabii cin ve şeytan konusuna fazla girmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim kıymetli dinleyicilerimize. İnsan cinden de güçlü, şeytandan da güçlü, hep bütün diğer varlıklardan daha güçlü. Çünkü Allah bize çift tabiat vermiş. Yani hem maddi tarafımız hem ruhani ruh tarafımız var. O yüzden bunlar bizden kaçar. Ama eğer tabii ki biz abdestsiz gezersek, ibadetlerimize dikkat etmezsek. Yani nasıl mesela bir insan zararlı gıda yerde vücudu zayıflar, savunma mekanizması zayıfladığında hasta olursa bunun gibi ruhi mekanizmamız ancak zayıfladığında biz bu tür etkileşimlere açık, negatif etkilere açık hale geliyoruz. Yoksa normal şartlarda yani bir cin, bir şeytan hatta bırakın onu cehennem ne diyor? Ey Müslüman diyor. Ahirette biliyorsunuz bütün insanlar cehennemin yanından şöyle bir geçecekler. Müminler de geçecek. Allah alem benim bu anlayışım şöyle. Herhalde Allah-u Teala önce bu onları göstersin ki sonra kavuştuğumuz nimetin kıymetini bilelim.
Evet.
Diye olabilir diye düşünüyorum ben. Diyecek ki cehennem, ey mümin, çabuk Allah aşkına çabuk geç. Yoksa senin nurun benim narımı, benim ateşimi söndürecek. Evet. Yani cehennem bile müminden korkuyor ama tabii müminin kamil olmak lazım. İnsanın kamil olmak lazım. Öyle her fasık, her gafil Müslümandan korkmuyor. Kimden korkuyor? Kalbini böyle zikirle, fikirle, tefekkürle, cihatla, mücahedeyle parlatmış, kasları güçlü, manevi olarak güçlü bir mümin ortaya çıkmış. Şimdi böyle bir mümin, cehennem bile, o cehennem ki, yani hadislerde o kadar çok şeyler anlatılıyor ki, bir adamın topuğuna cehennemden bir kor korlar, o kor diyor, o adamın beynini kaynatır. Yani onun azabı, cefası dünya ile kıyas götürmez.
Evet.
Yani o kadar muazzam olmasına rağmen müminden korkuyor. Çünkü Allah mümine özellikle tabii hepimiz bütün insanlar güçlü potansiyel olarak. Herkese ruh var. Ama insanların çoğu ruhunu inkar ettiği için, ruhunu geliştirmediği için bu neye benziyor? Düşünün ki bir insan yani mimarlık fakültesine gitse belki dünyanın en iyi mimarı olacak. O kapasiteye sahip ama hiç uğraşmamış toprakla, çamurla, inşaatla, fakültesine gitmemiş, eğitimini almamış. Belki bir insan bir deha fakirlik içinde ölebiliyor. Belki bir inşaat yapısı dünyanın en büyük atıyorum şeysini alacak, mükafatını evet. alacak. Böyle durumlar olabiliyor. O yüzden tasavvuf bizi ruhumuzun farkına vardırıp, ruhumuzun azametini, büyüklüğünü gösterip, böylece insanları ruh ile meşgul olmaya, bedenimizle de meşgul olacağız. Yani bizim İslam anlayışında, tasavvuf anlayışımızda bedeni inkar etmek, bedenin ihtiyaçlarını karşılamamak diye bir şey de söz konusu değil. Onun ihtiyaç, hatta İmam Rabbani bu konuda çok harika görüşleri var. Belki geçen mektuplarda geçmişti bu İbrahim Bey.
Evet hocam.
Şöyle ki, mesela ben bunun cevabını bulamamıştım. İşte mesela sıcakta bir insanın böyle sıcağın altında ne bileyim ibadetle meşgul olması. Bu bir takva mıdır, zühd müdür? Veya ne bileyim soğuk günde kısa kollu böyle yani yalın ayak gezmesi dindarlık mıdır? Sıcak bir günde soğuk su içmek dine aykırı mıdır? Bunları çok merak ederdim. Çünkü tasavvufta nispeten zühd olduğu için. İmam Rabbani diyor ki bu tür diyor tabiatın ve vücudun ihtiyaçlarını karşılamak zühde aykırı değildir. Hatta mecburuz bunu yapmaya. Yani kışın bir insan değil mi yalın ayak gezip de hasta olsa, romatizma olsa, yatsa yatağa düşse evet. Allah katında sorumlu olur. Esas diyor mesele tabiatımızın ihtiyaçlarını inkar etmek değil, nefsimizin havai, fuzuli ihtiyaçlarını efendim karşılamamak, onları kontrol etmek. Yoksa diyor, bir insan yani hatta bu konuda Ebu'l-Hasan Eşazi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Oğlum diyor, yazın sıcağında tabii Mısır'da kendisi, suyunu diyor soğutarak iç ki, yani sıcak içersen diyor sadece dilin Allah'a hamd eder. Ama suyu soğuk içersen bütün vücudun ve hücrelerin
evet.
Allah'a hamd eder diyor. Bu sebeple yani burada İmam Rabbani Hazretleri ruhun azametini, büyüklüğünü bizlere anlatıyor. O yüzden işte Nakşilik'te ne var? Kalp, ruh, sır, hafi, akva diye insanın manevi varlığının değişik merkezleri aktive ediliyor. O bir kere aktif oldu mu? Beden o kadar ruhun tesirine giriyor. Şu anda insanların büyük çoğunluğunda ruh tamamen etkisiz hale gelmiş, narkozlanmış. Nefis, ceset, hayvani, şehvani istekler padişah olmuş. Onlar ye diyor, yani ona itaat ediyoruz, yiyoruz. Gez diyor, geziyoruz, hopla zıpla, işte keyfine bak. Hayatın tadını çıkar. Bu felsefe maalesef şimdi yılbaşı da geliyor.
Evet.
Allah
evet.
muhafaza buyursun bütün kardeşlerimiz yani böyle gayri İslami eğlencelerden, şehvani duygulardan,
özentilerden
maalesef evet. işte görüyoruz. Büyük bir savrulma. Ruhun tamamen kafese kilitlenip, bedenin ve şehvetin tamamen özgürleştiği zamanlar bunlar, tehlikeli zamanlar. Şimdi ama biz ruhumuzu bir bilsek gücünü, ondaki kapasiteyi, ondaki ebedi efendim, şimdi ruhumuzu eğitmezsek, nasıl bu dünya diyelim hiç okumasak, eğitim almasak, maddi eğitimler, mesleksiz kalıyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Ahiret aleminde de eğer ruhumuzu geliştirip kemale erdirmezsek, ruhumuzu vücudumuzda tam hakim kılmazsak ahirette de ahiret fakiri olacağız. Ahiret miskini olacağız. Çünkü ruhumuz gelişmemiş. Zaten beden toprağa, kurda, kuşa yem olacak. Ruh da gelişmemiş. O da Allah göstermesin. Tabii bedenle beraber belki cehenneme girecek. O yüzden sufiler hep ruh demesi, yani maneviyat demesi. Ruh deyince ruhçuluk gibi anlaşılmasın sakın.
Evet.
Maneviyat diyelim biz ona. Hep maneviyat demelerinin sebebi insanların bu konudaki muazzam gafleti yani. Bugün insanların büyük çoğunluğu Ben diyor yiyorum, içiyorum, midem var, kafam var, işte efendim böbreğim var. Ama ruhum ya yok diyor veya var dese de ruhu yokmuş gibi yaşıyor. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü Allah-u Teala diyor ki ruhun gıdası zikirdir. Estağfirullah, evet. Ela bi zikrile tatmeynül gulub diyor. Yani zikrin, kalpler zikirle beslenir, onunla gelişir. Ruhumuz ibadetle gelişir. Ama siz bunu yapmıyorsanız, yani demek ki ruhu kabul etmiyorsunuz. Yani sizin evde çocuğunuz olsa ona mama götürmez misiniz? Evet. Çocuğum var diyen insan, kedim var diyen, bırakın çocuğu. Benim evde kedim var diyen bir insan bile kedi maması alır. Ona göre işte ciğer götürür falan. Hı hı. Bir insan hem ruhum var diyor da hem de ruhun ihtiyacı olan hiçbir gıdayı sağlamıyorsa, namaz kılmıyorsa, oruca yanaşmıyorsa, infaka yanaşmıyorsa demek ki bu insan için ruh sanki yok gibi. Onun yani var demesi, hani bir insan ilacı görse de bu ilaç güzeldir, faydalıdır dese iyi olur mu? Kullanmadığı sürece. Evet. İstediğiniz zaman siz ilacı elinizde taşıyın, devamlı gözünüzde seyredin, karşınıza koyun, masanızın üzerine seyredin. Olmaz. İlla onu içeceksin ki faydası olsun. Evet. Buyurun efendim.
Şöyle devam ediyor. O halde mekana bağımlı olmayanı da kapsaması vasıtasıyla kalbin yanında arşın bir kemiyeti, bir ağırlığı olmaz.
Çünkü kalp mekansız. Evet. Yani kalpten kastımız tabii ruh. Yani bizim tasavvuf kitaplarında muhterem dinleyicilerimiz kalp demek ruh demektir. Hı hı. Yani daha doğrusu ruh kalbin bir yerlerinde var. Bunu İmam Gazali en güzel bunu açıklayan İmam Gazali. Kitabı acayip bir kalp hocam? Bölümünde harika açıklıyor. Zaten tasavvufcular kadar ruhla alakalı, kalple alakalı bilgi veren başka bir ilim erbabı yoktur. Yani orada Gazali'nin o 3. cilt 1. kitabıdır. İlk bölümdür yani. Hı hı. Sanki böyle bir tiyatro sahnesi gibi. Sahnede işte ruh var, nefis var, arzularımız var, içimizdeki olumsuz duygular var. Hepsi bunların arasında ruh nasıl galip gelecek onu anlatıyor çok harika bir şekilde. İşte bu ruh kalbimizle bir alakası var ama o alakanın nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Yani bu et olan kalbimiz değil de o mekan ile bir alakası var. Sanki orada bir priz yeri mi diyeyim, bir şey var o kalbimizde. O manevi aleme açılıyor. Hatta İmam Rabbani diyor ki berzaktır diyor kalp. Maddi alemle manevi alemle berzaktır. Evet. Hatta diyor ki kalp Allah'ın komşusudur. Vücudumuzda Allah'a en yakın olan azamız kalbimizdir. O yüzden kalp kırmak büyük günahtır diyor. Haksız ve gereksiz yere bir insanın, bir Müslümanın hatta bir kafirin diyor.
Evet.
Kalbini kırmak dahi büyük günahtır. Çünkü siz insanın kalbini kırdığınız zaman, kalbini tahrip ettiğiniz zaman, ruh alemine zarar verdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? O insanı ebediyen öldürmüş oluyorsunuz.
Bir gönül kırdın ise bu kıldığı namaz değil
namaz,
diyor ya.
Evet. Hele bir de şu var, bugün içki, uyuşturucu, işte bu tür bağımlılık yapan maddeler hakikaten insanın ruhunu öldürüyor.
Evet.
Bazen böyle değil mi? Parklarda falan insanlar görüyoruz artık. Yani insanlıktan çıkmış. Sanki dört ayaklı varlıklar gibi olmuş. Yani hiç insan duygusu yok. Tamamen uyuşmuş, uyuşturulmuş. O yüzden hakikaten büyük cinayet. Bunları almak, satmak. Çünkü siz insanın o kapasitesini, yani insan öyle harika varlık ki Rabbine vasıl olma kapasitesine sahip. Hayvanlarda mesela bu yok. Hayvanların böyle bir altıncı hisleri, Allah'a açılan bir pencereleri yok gönüllerinde. Onlar sadece bu dünyada yaşamak için, insanlara hizmet etmek için gelmişler. Vazifelerini bitirince ölüp toprak oluyorlar. Hatta değil mi? Amme suresinin sonunda geçiyor. Pek çok kafir de keşke bize toprak olsak, hayvanlar özenecek.
Evet,
çünkü Allah'ın verdiği o aklı, o harika olan ruhumuzu kullanmadığımız için ahirette acayip pişman olacağız. Ya Rabbi keşke bu olmasaydı. Şimdi düşünün ki bir insan her türlü imkanı olduğu halde onu kullanmadan hasta olsa mesela üzülmez mi? Daha çok üzülür değil mi? Ya benim imkanlarım vardı. Zaman tedavi olmadım. Doktora gitmedim. İşte şunu almadım. Bunu satmadım. Hani imkan olmayan bir insan o kadar üzülmez. Ne yapalım ya Rabbi? İmkanım yoktu der. Ama olup da bunu harcamayan daha çok üzülür. Bunun gibi biz bu dünyaya gelmişiz. Allah bize öyle muazzam bir beyin, öyle muazzam bir ruh vermiş ki yani sırf eğlenmek, yemek, içmek, beslenmek için olsa hayvanların o yani kuş beyin diyoruz ya küçücük beyinleri yeterli oluyor. Yani bugün bir fil de o büyük harika vücuduna rağmen küçücük beyniyle değil mi? Aç kalmıyor yani gidip ot yiyor falan filan. Aslanlar, kaplanlar, tuzaklar kuruyor. Ne kadar akıllı hayvanlar yani. Tuzak kuruyorlar, avlarını yakalıyorlar falan filan.
Ekip çalışması yapıyorlar.
Yani küçücük, küçücük beyin bu işler için yeterli. Ama Allah bize böyle kafamızın yarısına beyin doldurmuşsa, beyni bir tarafa bırakalım. O da harika bir şey de esas bize ruh vermişse. Ki o ruhun artık işte İmam Rabbani dediği gibi şu alemle bile kıyas götürmüyor yani. Alem bile ruhun hani başka bir yerde geçecek herhalde, çöle atılmış diyor, demir bir halka gibidir. Hmm. O kadar küçük kalır. Evet. Çünkü yaratılmamış alemden geldiği için. Şimdi böyle olunca bu kadar imkanları kullanmamak, bu Allah'ın bize verdiği imkanları atıl bırakmak, sonra bu dünyada yani dört ayaklılar gibi sadece eğlenceyle, zevk-ü sefa ile vakit geçirmek. Einstein öyle diyor. Yani bu dünya yeme içme ve eğlenme için geldikse diyor. Yani bu ömürlük kemiği yeter, başka diyor beyne de gerek yok diyor. O kadar diyor yani.
Evet.
Hakikaten değil mi? Beyinsiz varlıklar da bu dünyada yani var ya bazı o hücreler, tek hücreler falan filan, evet, amipler, evet, falan diyorlar. Evet, biyoloji dersinde okumuştuk.
Evet.
Onlar da yani rızkını bir şekilde buluyor yani. Fazla da beyinleri falan yok. Benim bildiğim kadarıyla. Var mı İbrahim Bey?
Yok.
Veya çok az.
Evet.
O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, Allah'ın verdiği bu işleri kullanmamak hakikaten Rabbimiz katında büyük sorumluluk yani. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha buyuruyor Rabbimiz. Allah yani kula güç yetiremeyeceği bir şey yüklemez. Bu esasında böyle biraz pozitif gibi gözüküyor ama yani bizi kurtarmak için değil, tam tersine yani güç yetirebileceğimiz her şeyden sorumluyuz. Ha, güç yetiremediğimiz şeyden sorumlu değiliz. Yani bir insanın mesela, hı, mümin olması, kafir olması bizim elimizde değil. Bizim elimizde olan nedir? Ona bir Kur'an-ı Kerim hediye etmek. İslam anlamak, evet, bizim elimizde. Ama bütün dünya bir araya gelse o insanın kalbini değiştiremez. Hidayet Allah'ta.
Allah, evet, evet.
Ondan sorumlu değiliz. O yüzden ayet-i kerime de sözü böyle فَلَعَلَّكَ بَيَخُوا نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِيَذِ الْحَد۪يثِ اَسَفَ. Allah-u Teala peygamber de teselli ediyor. Ey Habibim diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iman etmiyorlar diyor. Kendini parçalı yazacaksın. Yani gerek yok bu kadar üzülmene diyor. Senin vazifen faalekel belag yani. Sen tebliğ yaptın mı senin vazifen bitti. Bu sebeple biz bugün bu aklı, bu ruhu kullanmadığımız için Allah katında büyük sorumlu olacağız. Onun gıdasını vermediğimiz için. Ruhun bakımlarını yapmadığımız için. Nasıl ufacık parmağımız ağrısa doktora koşuyoruz. Midemiz ağrısa, gözümüz, evet, ağrısa hemen ertesi gün doktora koşuyoruz. Herkese yaygara koparıp aman hastayım, gözüm ağrıyor, başım ağrıyor diye yaygara koparıyoruz. Ama ruhumuz yani bir kafese konmuş kuş gibi çırpınıyor. Izdırap, acı içinde kıvranırken insanlar bunu bastırmak için,
evet,
kendilerini uyuşturucuya, eğlenceye, işte efendim lagviyata veriyorlar maalesef, kendilerinden kaçıyor. O yüzden biz kendimizden kaçmayalım. Kendimizin üzerine gidip sahte benliğimizi yok edelim. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan diyor sufiler. Ne demek? Yani Allah ile aramızda olan ruhumuz değil, nefsimiz. O hayvani isteklerimiz, o hayvani yapımız, o karanlık turabi tarafımız bizim gözümüzü yani kalp gözümüzü kapatıyor. Büyük bir alemden bizi mahrum bırakıyor. Yani şöyle düşünelim muhterem dinleyicilerimiz. Yani ahirete vardığımızda zaten hadisler hepsi açıklanmış. Dünyada kaç sene kaldın ey mümin? Ya birkaç saniye kadar bir şey. Yani evet, bugün en uzun rüyalar bile değil, birkaç saniye diyorlar.
Evet, evet.
O kadarcık. Ya Allah Allah, ebedi hayatı bıraktın. Sonsuz bir hayat. Cennet nimetleri, Cemalullah seni beklerken sen bunun için hiçbir şey yapmadın veya çok az bir şey yaptın. Çok kısa fani hayat dedin. 3 sene, 5 sene ne kadar kalacağımızı da bilmiyoruz. Onun için bütün gayretini sarf ettin. Ama sonsuz bir alem için buraya ruh, burada ruh, kalp fayda verir ancak. Mesela يَوْمَ لَا يَنْفُوا مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَ تَاللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kalbi selim burada fayda verir. Kalbi selime yatırımın ise sıfır. Bütün yatırımın dünyaya, taşa, toprağa, efendim işte kariyer, meslek için oldu.
Evet.
Değişik kurslara gittin, kompütür kursuna, İngilizce kursuna. Yani üniversite bitiyor, yetmiyor. Bir sürü kursa gidiyoruz. Niye? Bir parça daha maaşımız yüksek olsun. İnsanların aradığı insan olalım diye. Halbuki yani ruhani şeyimizi bilsek bunları da yapacağız şüphesiz. İslam bunlara karşı gelmiyor dediğim gibi konuşmanın başında ama
evet,
yani esas
yatırım yapılması yer, ihmal edilmesin.
Ya kesinlikle. Evet. İbn Atullah el-İskender'in burada çok güzel bir sözü var. Onu hatırlatayım. İnsanoğlu ne acayip varlıktır diyor. Kendisine garanti verilen hususlarda acayip meraklanır, kaygılanır. Bu dediğimiz hani biraz önce saydığımız,
hı-hı,
işte meslek eğitimleri falan filan. Biz niçin yapıyoruz? Rızık için. Halbuki rızık garanti. Allah diyor ki yani bütün hareket eden varlıkların rızkını vereceğim diyor. Benim omuzumda diyor.
Kefilim diyor.
Kefilim diyor. Yani bugün Mevlana'nın tabiriyle ağacın işte efendim içinde yaşayan o kurtçuk der ki diyor, benim böyle helvam gibi güzel helva var mı başka acaba? Kimin helvası bu kadar güzel?
Evet.
O hayvanın da halinden memnun. Yani aklı yok, beyni yok, elinden bir iş gelmez. Ama Allah onu ağacın içinde yaratmış. Sabah akşam işte tahta yiyip bir de keyifleniyor. Bütün varlıklar da böyle esasında.
Evet.
Yani bütün insanı toplasa, bir araya gelsek, yani güneş bir gün gelmese, bir gün değil, 5-10 saniye yani ışık vermese, birkaç saat geç de olsa değil mi? Onun verdiği ısıyı bütün dünyadaki kömürleri yaksak,
evet,
yani o ısıyı elde edemiyoruz. O yüzden yani bizim çalışmamız falan da imtihan olsun diye Allah-u Teala, hani haram helal ortaya çıksın diye, hı hı, bazen rızkı geç gönderiyor bakalım kulum sabredecek mi diye.
Evet.
İşte bunlar hep ruh terbiyesiyle ortaya çıkan şeyler. Maalesef bugün okullarımız tamamen yani beden eğitimi dersleri var ya, evet, hakikaten bedenimizi, beynimizi, yani fiziki tarafımızı eğitmeye odaklanmış. Allah'a şükür yavaş yavaş tabii siyer dersleri, Kur'an-ı Kerim dersleri konmaya başlandı, hı-hı, ama hala mantalite olarak biz eğitim, öğretim deyince sadece iyi para getirecek meslek sahibi olacağımız yerler, evet, gözüyle bakıyoruz. Halbuki esas eğitim, öğretim merkezleri, okullarımız, üniversitelerimiz insanı kamil yetiştirme merkezleri de olmalı. Evet. Hem meslek verecek hem de size merhamet, sevgi, aşk, muhabbetullah, marifetullah, bunları vermesi lazım.
Evet,
yani çift kalp olmak lazım. O bu sebeple yani ruhu ihmal edildiği için birazcık kusura kalmasın kıymetli dinleyicilerimiz. Biraz ruha fazlaca atıfta bulunduk.
Evet.
Herhalde biraz konu değişecek şimdi. Tabii ruhun değişik bilgi alma yöntemleri de var. Biraz o sekir ve sahur konusuna geliriz herhalde İbrahim Bey. İnşallah devam edebiliriz. Buyurun efendim.
Evet, bilmek gerekir ki sekir haline dayalı hükümlerden hangisi olursa olsun velayet makamından gelir. Sav halinin hükümlerinden olan her şeyin de nübüvvet makamıyla bir alakası vardır.
Şimdi burada biraz epistemoloji konularına girmeye başladık. Yani biz normalde değil mi? Bunu İmam Rabbani de çok güzel açıklıyor. Beş duyuyla bilgi alırız değil mi?
Evet.
Yani görürüz, dokunuruz, tadarız, efendim işte duyarız falan. Bunlarla bilgi alırız. Halbuki biraz önce bahsettik ya, ruh, hı hı, muazzam bir potansiyele sahip. Ruh o kadar muazzam bir güce sahip ki, yani insan ruhuna kıymet verir, onu geliştirirse değişik alemlerden, yani öte alemlerden de haberler gelmeye başlıyor. Allah Resulü'nün buyurduğu üzere sadık rüyalar, evet, oluyor. Değişik ilhamlar, keşifler, kerametler insana gelmeye başlıyor. Hatta hani bize ne var tasavvufta? Nefsi emmare, levvame, ondan sonra geliyor mülhime veya mülheme. İlham veren ve ilham alan,
evet,
nefis. Artık nefis temizlendiği zaman içine ilahi nurlar, tecelliler, marifetullah doğmaya başlıyor. Heh, şimdi burası bizim sufilerin biraz zayıf karnıdır. Nasıl zayıf karnıdır? Yani o bilgiler, ne kadar o bilgilere güvenebiliriz? Yani mesela işte rüya nedir?
Evet.
Sadık rüya öbür alemden gelen bir bilgidir bizim için. Rüyanızda bir şey görüyorsunuz mesela.
Evet.
Yani bununla amel edeceğim mi, etmeyeceğim, evet, mi? Veya bu bilgi doğru mu, yanlış mı? Bunun ölçüsü nedir? Maalesef bazen bizim sufiye kesimi bu konuda hataya düşebiliyor. Yani öyle sufi gruplar var ki bütün ilgileri ve alakaları rüyalar, keşifler, kerametler, kaybı bilmek.
Evet.
Halbuki tasavvuf amacı bunlar değil.
Çok güzel söyledin.
Çünkü bizim tasavvufun amacı Allah'a gerçek kul olmak, İslam'ın, evet, şeriatını zahiri ve batınıyla beraber yaşayabilmek. Ha, bunu yaparken dakikada insana bazı bilgiler gelir. Mesela işte biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ki Musa ile Hızır kıssası var.
Hı hı.
Eğer bu kıssa olmasa bugün herhalde bizim ulemamızın çoğu bu tür ilham ve keşif bilgilerini inkar ederler.
Hı hı.
Orada Ülül Azim bir peygamber Musa aleyhisselam bir gün diyor ki ey Musa, sen işte Kızıldeniz'den geçirdin bizi. Şöyle kerametler, böyle mucizeler gösterdin. Senden daha bilgili biri var mı diye soruyorlar. O da bir cevapta sessiz kalıyor. Yani takrir etmiş oluyor. Evet demek. Hmm. Bir başka rivayette evet diyor. Tabii hafif böyle bir ucup peygamberler atfedemeyiz ama zaman zaman da peygamberlerine zelleler oluyor biliyorsunuz.
Hmm.
Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da böyle zaman zaman başına gelmiş.
Evet.
İnşallah demediği için vahiy, yarın, gelmemiş.
Evet.
Şimdi böyle olunca Musa aleyhisselam değil mi? Pek çok konuda ne kadar hatalı davranıyor. Üç, yani işte çocuğu öldürme meselesi, hı-hı, gemiyi yarma meselesi, hatırladım, duvarı tamir etme meselesinde. Evet. Yani bir peygamber bile bazen öbür alemin şifrelerini tam çözemeye,
evet,
biliyor. İşte burada ama orada tabii Kur'an-ı Kerim'de ikisi de Allah'tan vahiy desteği aldığı için.
Tabii.
Onlarda şüphe yok. Yani biz zahiren de hakikaten biz de şimdi bir adam bir gemiyi delse hepimiz
Adamın elini
tutarız. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Deli misin? Hepimiz batacağız deriz. Buna biz de izin vermeyiz. Hı-hı. Ama orada Hızır Aleyhisselam Allah'tan gelen bilgiyle amel ettiği için orada çocuğu da öldür yani bugün. Bir insan bir insanı öldüremez. Artık bu mesele böyle bir şey. Biz hiçbirimiz çıkıp da biz Hızırız diyerek bir insanı kötü diye bir suç işlemeden onu öldürme hakkımız yok. Böyle bir şey yaparsak şeriat da bizim kellemizi alır. Kısası kısas derler yani. Hı-hı. İşte bugün bunun ölçüsü nedir? İmam Rabbani Allah rahmet eylesin kendisine tasavvufun böyle en zor konularında en can alıcı noktalarda böyle çok güzel çizgiler çiziyor bize. Bakalım şimdi ne diyecek ben de merak ediyorum.
Evet. Peygamberlerin ümmetleri içinde kemal derecesine ulaşanların tabi olma yolundaki saf halleri sebebiyle bu makamdan bir nasibi olur.
Tekrar okuyalım onu.
Evet. Peygamberlerin ümmetleri içinde kemal derecesine ulaşanların tabi olma yolundaki saf halleri sebebiyle bu makamdan bir nasibi olur.
Şimdi sufilerin iki hali oluyor. Biri sekir hali, biri sahv hali. Sekir hali insanın kendinden geçtiği, tamamen bedenle alakasını koparıp sanki ruh hali, işte ruh dedik ya, ruhun tamamen diğer alemlerle etkileşime geçtiği bir hal. O anda insandan böyle sekir halinde hatta şatahatlar falan da ortaya çıkıyor. Bu diyor vardır, olabilir ama esas diyor bir ümmetin diyor kamillerinin nasibi peygamberin sahv halindendir. Çünkü peygamberlerde asıl olan sahv halidir. Peygamberlerin manevi kapasitesi çok yüksektir, çok büyüktür. Onlar hiçbir zaman manevi sarhoşluğa kapılmazlar.
Evet.
Allah Resulü miraca çıkıyor. Miraçta olağanüstü şeyler görüyor. Ama Allah-u Teala ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Necm suresinde? Mâ zâgal basar ve mâ tağâ. Gözü ne saptı ne kaydı. Hiç. O kadar peygamberimizin muazzam bir, yani biz onun tarifinden aciziz, manevi gücü var ki, onlar ona şey gibi geldi. Hatta bunu İmam Rabbani de söylüyor zaman zaman. Keşif ve keramet diyor, bu tarikatta çocukların yediği, içtiği ve oynadığı oyuncaktır, cevizdir, muzdur diyor.
Hmm.
Yani cevize muza kim kanar?
Çocuklar.
Çocuklar kanar. Yani şimdi bir çocuğa, yani en harika bir elmas, mücevher mi desen, yoksa bir liralık basit bir oyuncak araba mı desen, ceviz mi muz mu desen o cevize muza bir arabaya kanar. O yani bedeli pahası biçilemeyen en harika elmas ne o ne kaşıkçı elmasını bile bir liralık bir şeye değişir. Çünkü çocuğun ruh tarafı gelişmemiştir. Evet. Şimdi o yüzden sahuf hali yani daima ayık olmak, insanın kendinde olması, şatahata kapılmaması manevi gücü gösteriyor. Hatta bu konuda Mevlana ile biliyorsunuz Şems-i Tebriz arasında geçen bir konuşma vardır. O diyor ki Beyazlı Bistami'den şey yaparak ben diyor yedi denizi içtim hala var mı diye şey yapıyorum. Yani ilahi aşk şarabından daha var mı daha var mı diyorum. Halbuki Allah Resulü ben günde işte kalbime ağırlık çöker 60-70 kere 70 kere yanlış söylemeyelim istiğfar ederim diyor. Hangisi daha üstün deyince ne diyor Mevlana Hazretleri? Beyazlı Bistami'nin diyor kapı küçük. Şimdi siz tazikli bir suyun altına küçük fincanı koysanız ne kadar su alır? Yani fincanın belki onda biri bile dolmaz.
Evet.
O tazik fincana gelir. Bütün su dışarıya fışkırır gider. Halbuki o tazikli suyun altına büyük bir varil koysanız ne olur?
Dolar.
Yani o su hiçbir yere zayi olmaz. Bunun gibi Hazreti Peygamber'in ruh alemi, kalp alemi çok güçlü olduğu için gördüğü o manevi güzellikler onu sarhoş etmedi. Halbuki biz gitseydik miraca falan herhalde ilk gördüğümüz cennet ağacının altında ya Rabbi artık biz buradan bir yere gitmek istemiyoruz. Ben burada ebediyen kalayım. Bu ağacın yemişleri harika. Süt işte bal nehirleri var. Onlar bunlar şunlar var. Artık ben burada kalayım Allah'ım derdik herhalde. Çünkü zayıf bizim şeyimiz. Daha ilk gördüğümüz güzelliğe kapılacak kadar manevi ve ruhi şeyimiz zayıf.
Evet. Bestamiler sekr halini sav haline tercih ederler. Bu yüzden Beyazid-i Bestami şöyle demiştir. Benim sancağım Muhammed'in sancağından yüksektir. Şeyh burada sancağım ifadesiyle velayet sancağını, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı ifadesiyle de nübüvvet sancağını kastetmektedir.
Yani şimdi tabi burada tamamen bir sekr hali var. Yani çok özür dilerim teşbihte hata olmasın da Mesnevi'de bazen güzel hikayeler var.
Evet.
Haşa sümme haşa tabii Allah Resulü ile karşılaştırdığımız zaman biz neyiz? Biz bir hiçiz esasında. Biz bir hiçiz.
Hı hı.
Bir sinek diyor. Yani ufacık bir su birikintisi. Bir at yere basmış. Nal izinde su birikmiş.
Evet.
Bir sinek de bir saban çöpüne konmuş. Var mı benim gibi büyük kaptan? Var mı böyle büyük okyanus?
Demiş.
Diye böyle yani rüzgarın da tesiriyle o saman çöpünü sürdükçe hoşuna gitmiş yani.
Evet.
Kendisini büyük kaptan, büyük bir gemiye sürdüğünü ve büyük bir okyanusta
olduğunu
farz etmiş. Şimdi tabii Allah Resulü'ne kıyasla yani bütün ümmetin hali bu kadar bile değil belki.
Evet.
Onun kemalatı karşısında. Bu sebeple işte Beyazı bir Sami Hazretleri'nin benim sancağım daha büyüktür falan demesi o andaki içinde bulunduğu manevi sarhoşluğun tesiriyle olsa gerek. Tabii onlarda bazı tarikatlarda bu tür sekir halleri daha makbul olduğu için işte cezbeyi üretecek sema, zikir, cehri zikir daha çok yapılıyor ki insana ne olsun? O haller ortaya çıksın. Halbuki nakşilikte bunun tam tersi. Nakşi büyükleri hiçbir zaman böyle şeyleri tasvip etmiyorlar. Ve sekir ve cezbeyi ortaya çıkaracak zikir meclisleri ve diğer şeyleri de izin ve müsaade etmiyorlar.
Evet. Şöyle devam ediyor hocam. Sekr haline dönük olan velayet sancağını sav haline dönük olan nübüvvet sancağına tercih etmiştir.
Şimdi velayet de Allah'a dostluğun getirdiği, yakınlığın getirdiği bir manevi cezbe, taşkınlık hali var. Nübüvvette ise Allah sizi aleme gönderdiği için peygamberlikte yani müthiş bir dinginlik hali var. O yüzden bizim için esas örnek peygamberlerdir. Yani bizim için en büyük model, en büyük örnek onlardır. Velilerin bazı hareketleri bu manada, işte Beyazı Bistami'nin şetahatları meşhurdur. Bizim için örnek değildir. Hatta bir cezbeyle Allah'a aşık olmuş mezupların da hareketleri, davranışları bizim için örnek sayılmaz. Bu sebeple işte nakşilik ve bazı tarikatlar sahv halinde dingin olmayı, efendim hiçbir an gaflette bulunmamayı tercih ederler. Bu tabii bir tercih meselesi. Bu sebeple de işte cehri zikir yoktur. Musiki kullanılmaz mesela.
Evet.
Bak rifailere bakıyoruz, ne yapıyorlar? Cehri zikir var, o musiki var, o şey var. Öyle hale geliyorlar ki artık kendilerini tutamıyorlar. İşte yanaklarına, karınlarına şiş saplıyorlar. Ve acısını da hissetmiyorlar.
Evet.
O manevi bir sarhoşluk hali çünkü. Tabii onun da kendine göre değişik amaçları, hedefleri var ama o başka bir sohbetin konusu belki. Nakşilikte bunlar yok.
Evet. Bazılarının velayet nübüvvetten üstündür şeklindeki sözü de buna benzer. Bunun sebebi teveccühün velayet makamında hakka dönük olduğunu, nübüvvet makamındaysa halka dönük olduğunu düşündüklerinden dolayıdır.
Bazıları dediği kimse çok açık. İbn Arabi Hazretleri bunu söylüyor. Yani velayet nübüvvetten üstündür. Ama tabii İbn Arabi Hazretleri bunu söylerken şunu da yalnız ifade ediyor. Peygamberlerin aynı zamanda velayeti de vardır. Yani peygamberler hem nebidir hem de velidir. Allah'ın dostudur.
Evet.
Allah'ın en yakınlarıdır peygamberler. Hatta bizim Ehl-i Sünnet inancında hiçbir veli ne kadar manevi makam yüksek olursa olsun bir veli, bir nebinin derecesine ulaşamaz. Yani diyelim ki bugün bir şey efendi düşünelim. Çok büyük Allah dostu Abdülkadir Genel Hazretleri mesela. İşte bugün ve tarihte milyonlarca müridi olmuştur.
Evet.
Belki milyonlarca insanın da hidayetine vesile olmuştur. Ama öyle peygamber düşünelim ki tek bir ümmeti var. Hatta hiç ümmeti yok. Gelmiş bu dünyaya, tebliğ yapmış ama kimse inanmamış. Ahirette bunların hangisi daha ön sırada olacak? Önce peygamberler.
Evet.
Ön safta onlar var. Yani benim şu kadar müridim var, şu kadar efendim insanın hidayetine vesile oldum. Yani benim şeyi geçti diyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Şimdi İmam Rabbani burada İbn Arabi Hazretleri yani diyor ki velayette bizim veçemiz, yönümüz Allah'a yöneliktir. Dostluk kimle olur? Allah'a olur. Halbuki nübüvvet kime yöneliktir? Allah'a karşı siz peygamber olacak haliniz, hani Allah'a karşı elçilik yapacak haliniz yok. Sizin elçiliğinizin, rasullüğünüzün, nübüvvetinizin odak noktası insanlardır. Evet. Allah'tan aldığınız mesajı onlara götüreceksiniz. Yani tabir caizse çok teşbih hata olmaz derler. Yani peygamberler bir yani elçi gibi bir mektup almış götürüyorlar bir kısım insanlara. Halbuki veliler direkt Allah ile dost olmak için onun etrafında dolaşan insanlar gibi belki hani algılamak mümkün. Hani teşbih anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. O yüzden diyor ki İbn Arabi ve bazı sufiler velayet daha üstündür. Çünkü velayet de bizim hedefimiz Allah'tır. Diğerinde ise insanlardır. Diyor ama tabii bu İmam Rabbani Hazretleri bunu kabul etmiyor.
Evet.
Niye kabul etmiyor? Kendisi açıklayacak
şimdi. Hemen açıklıyor. Şüphesiz hakka teveccüh, halka teveccühten üstündür. Bunların bazıları bu sözün yorumunda şöyle demiştir. Nebinin velayeti nübüvvetinden daha üstündür.
Eyvallah, bunları zaten açıklamış olduk.
Evet.
Devam edelim.
Bu fakire göre bu tür ifadeler doğru olmaktan uzaktır. Çünkü nübüvvetteki teveccüh yalnızca halka yönelik değildir. Bilakis o nübüvvetin içinde halka teveccühle birlikte hakka teveccüh de vardır.
İşte burası harika. Yani evet. İmam Rabbani yapan bu güzel açıklamaları. Yani İslam'ı, tasavvufu, şeriatı, hakikati bu dengeli anlaması. Hı hı. Yani peygamber de öyle sıradan basit bir postacı değil. Yani evet. Gitmiş bir risale almış, bir mektup veya bir mesaj onu götüren insan da değil. Hı hı. O zaten niye peygamber olmuş? Allah ile dost olduğu için olmuş.
Evet.
Hani Allah Resulü
Allah niye onu seçmiştir?
Allah yani. Resulü buyuruyor ya, evet. Ben diyor Allah'ı en çok tanıyanınız benim.
Evet.
Allah'tan en çok korkanınız benim diyor. Şimdi yani peygamberler de öyle sırada insanlar değil.
Evet.
Öyle keyfine seçtiğim insanlar. Bunlar hepsi Allah'ı en iyi tanıyan. Allah'a dostluğu ki bu konuda Kur'an-ı Kerim'de peygamberle kelam da okuruz değil mi? Şimdi İbrahim Aleyhisselam hikayesi. Hı hı. Aman ya Rabbi ne müthiş hikayedir o. Önce canını ortaya koyuyor değil mi?
Evet, ateşe
yani ateşe atılıyor.
Evet.
Şeyleri, putları kırdığı için.
Hı hı.
Sonra çok zengin. Bütün mallarını, koyunlarını, servetlerini 3 zikir uğruna hepsini feda ediyor. Şimdi bir peygamberdeki velayete bakar mısınız Allah dostluğuna? Şimdi birisi bize dese ki falancanın selamı var. Bize bir çay söyler, belki çay söyler. Bir yemek de ısmarlarız. Ama şu kadar bana borç ver dese vermeyiz belki.
Evet.
Tamam, o dostumuza veririz ama dostumuzun selamını getiren adama belki vermeyiz. Ama burada yani o peygamber, hatta biliyorsunuz melekler diyorlar ki ya Rabbi sen İbrahim'i niye çok seviyorsun? Yani nesi var ki? O da evet. İşte imtihan için biliyorsunuz melekleri gönderiyor İbrahim Aleyhisselam'a. Bütün malını veriyor. Bunun da ötesinde İnsan bazen kendi canını, malını verir ama evlat vermek daha zordur. Evet. Evlat insanın kendi devamlılığı olduğu için. Hı hı. İsmail Aleyhisselam'ı da bıçağın altına yatırıyor. Şimdi bu peygamberler de öyle yani sıradan insanlar değiller. Yani aynen. Feleğin her türlü çemberinden geçmiş dostluklarını ispat etmiş insanlar. Şimdi böyle olunca yani diyor ki bu Beyazı Bistami, İbni Arabi Hazretleri gibi büyük Allah dostlarının diyor bu tür sözlerinde ben bunları kabul etmiyorum diyor. Yani benim zevkime uygun değil. Eksik buluyor.
Evet.
Çünkü nebiler diyor sıradan insanlar değil. Nebiler zaten veli olduğu için nebi olmuştur. Ve onların nübüvvetleri de ayrı bir sırdır. Onu da söylüyor. Yani sadece velayet falan o da ayrı bir mesele ama nübüvveti de zaten biz diyor tam anlayamıyoruz. Onun derinliğini, boyutlarını. O yüzden hani bizdeki velayetle onların peygamberlerini karşılaştıralım gibi bir duruma hiç girmeyelim. Demek istiyor esasında.
Evet.
Evet.
Zira onların batınları hakla, zahirleri ise halkla beraberdir.
Evet, bu önemli.
Evet.
Onlar insanlara yöneliyorlar. İlgi ve alakaları insanlarla ama onların batınları Allah ile beraber.
Evet.
Allah'tan bir an olsun ayrılmıyor. Böyle olunca sufilerin bu konudaki bazı hani iddiaları tutarsız olmuş oluyor. Yani
evet.
Onlar Allah'a vasıl olmuşlar. Allah ile beraberler. İnsanlarla beraber olması Rableriyle beraber olmasına engel değil. Hatta evet. Bu konuda Allah Resulü zaman zaman değil mi? Ya Resulallah adil ol diyorlar. Ya Resulallah şöyle ol böyle ol. Hatta Allah Resulü benim diyor yani gözlerim uyur kalbim uyumaz. Uyku dahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbinden ayıramıyor. Bu sebeple yani peygamberler çok özel seçilmiş insanlar.
Evet.
Yani onların ve nübüvvetini velayetle kıyas etmek yani bize yakışmaz. En azından bunu söyleyelim. Bunu çok doğru bulmuyor İmam-ı Rabbani Hazretleri.
Evet. Yalnızca halka teveccüh edenler yüz çevirip sırtlarını dönenlerdir. Halbuki peygamberler bütün varlıkların en üstünüdür ve en büyük makamlar onlara verilmiştir.
Yani şöyle bazı insanlar değil mi halka yönelir Allah'ı evet. Tamamen unuturlar. Manevi ve tamamen unuturlar ki bugünkü gafil insanların durumudur bunlar. Hı hı. Yani bir arif de çarşıda alışveriş yapar kalbi Allah der.
Evet.
Allah'ın ahkamını hatırlar kimseyi aldatmaz kandırmaz alışverişini düzgün yapar faize girmez. Şimdi böyle bir insan alışveriş yapar başka birisi daha vardır. Onun için maneviyat sıfırdır. Allah'ın ahkamı diye bir derdi yoktur. İnsan kandırır, aldatır, yalan söyler, yalan yere yemin eder. Şimdi bu iki insanın durumu bir mi?
Evet.
Birincisi arif olan, evet eliyle alışveriş yaptı ama gönlü Allah ile beraberdi. Bir an sonra Rabbinden gafil kalmadı. Halbuki ikincisi yani hem gönlü hem eli her şeyinden Allah'tan uzak oldu. Bunun gibi peygamberler hiçbir zaman insanlarla onların meşguliyeti onları Rablerinden alıkoyamıyor. Hatta ayet-i kerime de geçiyor. Mesela bilir ricalun la tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah. Allah'ın öyle veli kulları var ki rical dedikleri. Hı hı. Alışveriş onları Allah'tan alıkoymaz. Ki bunlar ümmettir. Ümmetlerin böyle olduğu yerde acaba peygamberler nasıldır diye evet. sormak lazım.
Evet. Velayet nübüvvetin kapsamı içinde olup onun bir parçasıdır. Nübüvvet velayeti de içine alan bir bütündür.
O zaman ne oluyor? Nübüvvet ve velayet ayrı ayrı şeyler değil.
Evet.
Nübüvvet bütündür. Muazzam bir bütündür. Velayet onun bir küçük parçasıdır.
Evet.
Küçük bir parçayı o muazzam bütünle kıyas etmek, karşılaştırmak, peygamberlere yani sınıflamak, not vermek doğru değildir. Ben bunu doğru bulmuyorum diyor yani.
Evet.
Ama diğer görüşler neydi? Velayet ayrı bir şey, nübüvvet ayrı bir şey. Peygamberlerde nübüvvet var. Diyelim ki şöyle bir belli büyüklükte. Bir de onlarda şeylik var, evliyalık, velayet dediğimiz. Hı hı. O daha büyük, ayrı bir vasıf. Öyle değil diyor. Peygamberlerde büyük bir nübüvvet vardır. Onun içinde velayet de vardır ama velayet küçük bir parçadır. Hele hele bizim gibi peygamber olmayan diğer insanlarda ki artık velayet bile peygamberin velayetiyle kıyas götürmez gibi bir şey demek istiyor İmam evet. Rabbani.
Şüphesiz böylece nübüvvet velayetten üstün olur. Bu velayet ister peygamberin olsun isterse peygamberin dışındaki birinin olsun durum değişmez.
Her halükarda peygamberin velayeti diğer velayetlerden büyüktür. Hele evet. nübüvveti zaten başkasında olmadığı için bunu kıyasla edemiyoruz. Tabii bu nerede? Bunun esasında bu teorik tartışma gibi gözüküyor İbrahim Bey.
Evet.
Ama bunun pratik yansımaları var. Çünkü bir insan velayetin üstün olduğunu düşünürse ne oluyor? Bu sefer kendi mürşidinin veya liderinin, rehberinin peşinden daha fazla giriyor.
Evet.
Hatta o diyelim ki veli, işte bugün de maalesef bazı sorunlar yaşıyoruz değil mi? Bazı insanlar
evet.
bazılarının peşine takılıp gidiyorlar. Adam Kur'an'a, sünnete aykırı şeyler söylüyor. Ama diyorlar ki abi hocamızın vardır bir bildiği.
Evet.
Ya arkadaş diyorsun bak bu Kur'an'a aykırı apaçık. Sünnete apaçık aykırı. Yapmayın etmeyin.
Ne gibi bir bildiği olabilir daha
yani başka. Yok ya diyor vardır bir şeyhimizin bir evet. hocamızın bir bildiği vardır hoca efendinin bir bildiği vardır falan deyip ne yapıyorlar? Yoruma kaçıyorlar. İşte ne oluyor? O zaman otomatik olarak yani benim mürşidimin, benim hocamın velayeti Hazreti Muhammed'in nübüvvetinden haşa sümme haşa üstünmüş gibi algılanıyor. Yani Hazreti Peygamber bazı kurallar getirdi, insanlar için getirdi. İnsanlarla meşguldü. Halbuki benim hocam, mürşidim, şeyhim daima Allah ile beraber. Daima peygamberle konuşur, daima haşa Allah ile konuşur falan filan gibi sapık sapık görüşler ortaya çıkıyor. O yüzden
evet.
bu teorik tartışmanın pratik yansıması olduğunu bilelim ki ona göre
evet.
tartışmış olalım meseleyi.
Evet. Dolayısıyla saf hali sekr halinden daha üstündür. Nübüvvetin içinde velayetin olduğu gibi sahvın içerisinde sekir de vardır.
Eyvallah. Burada yine harika bir şey evet. yaptı. Yani her ne kadar nakşiler ve sahvı savunan sufilerde bir aygınlık, dinginlik hali varsa da bu onların yani tamamen de böyle cezbeden uzak olduğunu göstermez. Onların kalplerinde volkanlar, ateşler, lavlar püskürür.
Hı hı.
Allah aşkından, muhabbetullah'tan, marifetullah'tan. Ama onlar taşkınlığa izin vermezler.
Evet.
Kendilerini sağlam sınırlandırırlar. O duygularını güzel kontrol ederler. Yoksa diyor yani hiç sekri olmayan, hiç cezbesi olmayan bir insana makbul değildir. Yani ayet-i kerimede geçiyor
evet.
ya. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onların diyor kalpleri titrer. İzâ zükürallâhu vecilet kulubuhum. Allah anıldığı zaman yanlarında kalpleri titrer diyor. Kalp titremiyorsa yani ben saf halindeyim, dingin ayığım diye insan hiç böyle titremiyorsa, bir şeye cezbeye kapılmıyorsa bu da makbul bir hal değildir.
Evet.
Ama asıl olan diyor İmam Rabbani bunu kontrol etmektir. Yoksa işte hani enel hak diyor Hılacı Mansur. İşte Beyazı Bistami benim sancağım Muhammed'in sancağından daha büyüktür gibi. Öyle bir şeye girdim ki diyor yine Beyazı Bistami Hazretleri başka bir şetaatında. Öyle bir okyanusa daldım ki diyor ben. Peygamberler bile diyor kumsalında oynuyorlar. Onlar giremediler gibi. Tabii bunlar İnşallah mazurdur Allah katında. Eğer manevi bir sarhoşluk içinde söylenmişse ki biz ona inanıyoruz. Yoksa insanı çok tehlikeye götürür, onu da söyleyeyim yani.
Evet.
Bir insanın kendisini peygamberimizle kıyas etmesi falan, bunlar çok son derece edep dışı haller. Ama biz inanıyoruz ki o büyük Allah dostları öyle bir manevi aleme daldılar ki o alemde, hani bu hadiste de geçiyor aslında. Hadis-i kutsi var bu konuda.
Evet.
Bir adam diyor hadiste, Buhari ve Müslim hadisi, güçlü bir hadis. Çölde giderken diyor, devesini yüklemiş, suyunu, yemeğini, işte biliyorsunuz çölde deve olmasa öldünüz, bittiniz yani. Hı hı. Birkaç gün ölürsünüz sıcaktan ve soğuktan. Hem gece soğuk.
Evet.
Değil mi? Neyse, bir ağacın altında uyumuş, devesinde bağlanmış ağacın bir dalına, bir kalkmış ki deve yok. Eyvah diyor. Artık ben öldüm. Bittim artık. Bu çölde yani gidecek bir yer yok.
Hı hı.
Su yok. Gecede işte müthiş bir soğuk da var. Demek kıyafetlerini de devede bırakmış. Ne yapacağım diye kara kara düşünüyor. Tekrar diyor, en iyisi yatayım diyor. Biraz daha uyuyayım artık. Yapacak bir şey yok. Bir de kalkıyor ki devesi bütün yüküyle, bütün işte gıdasıyla, suyuyla başında tekrar geri gelmiş hayvancağız. O anda sevincinden, ey diyor kulum, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Yani ey Rabbim, ben senin kulum, sen benim Rabbimsin diye Allah'a hamd edeceğine, ey kulum diyor.
Hmm.
Ben senin Rabbimim, sen benim kulumsun diye tam tersini söylüyor. Şatahat sevincinden.
Evet.
Böyle manevi cezbeler, haller olur. Tarikatlara bunlar çokça olur, olmaktadır zaten.
Evet.
Ama asıl olan bunları kontrol altına almak. Nakşiler diyorlar ki yani enel hak demek amaç olmaz. Entel hak. Hak olan sensin ya Rab. Esas şey bu olmalı diyorlar yani.
Evet. Evet. Hüsnü zanla muamele buyuruyorsunuz.
Eyvallah.
İçinde sekr olmayan avama mahsus sav hali bahsimizin dışındadır.
Yani avamın diyor hali tamamen aygınlıktır. Onlar hiçbir zaman onların yani burada çok güzel bir şiir var. İbnül Farid'in şeribne ve sekirne biha min qabl en yuhlaqa'l kermu diyor. Biz içtik ve sarhoş olduk. Ama bizim sarhoş olduğumuz vakitte daha üzüm bile yaratılmamıştı.
Hı hı.
Yani manevi cezbe, marifetullah şarabı içtik diyor. Şimdi bunun gibi bugünkü insanlar da sadece üzümle şey oluyorlar. Sekre kapılıyorlar. O makbul değil. Yani gafillerin, avamın böyle hani içki içmedikleri zamanki aygınlık halleri, yani bir ilahi duyuyor, bir Kur'an-ı Kerim duyuyor, bir Allah'ın zikri geçiyor, hiç kalbi titremiyor. Bu makbul bir hal değildir diyor. O bizim diyor tartışmamızın dışındadır diyor. Herhalde vaktimiz doldu İbrahim Bey. İsterseniz bu konu daha uzunca bir şeye gerek var. İnşallah daha sonraki haftalarda devam ederiz. Biz muhterem dinleyicilerimize bugün zor, biraz yorduk onları. Konu biraz ağırdı ama inşallah önümüzdeki hafta daha da hafif konular gelir. Çünkü ruh konusu, sekir, sahıf konusu hakikaten hep tartışma konusu olmuş. Bizim tasavvuf kitaplarında hangisi daha üstün diye. Ama İmam Rabbani ve Nakşilerin tercihi daha çok insanın aygın olması, sahıf halinde olması, kalbindeki duygularını, düşüncelerine sahip olmasıdır.
Evet.
Biz inşallah bütün dinleyicilerimize sahıf dolu ama kalplerinde de böyle bir kıpır kıpır iman ateşiyle beraber Allah'a kavuşmalarını temenni ediyoruz. Ve hepinizi önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşuncaya kadar Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.